parlamentoların dostluğu.
Sevgili dinleyenler, iyi yayınlar. Parlamentoların Dostluğu programına hoş geldiniz. Bu hafta Parlamentoların Dostluğu programında İtalya'yı, Roma'yı konu edeceğiz. Konuğumuzsa Yunus Emre Enstitüsü İtalya Roma Eski Kültür Sanat Direktörü Ressam Uğur Polat. Sevgili Uğur Polat, hoş geldin.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Fatih Bey. Çok sağ olun.
Uğur Polat'la sohbetimize başlamadan önce biraz Uğur Polat'la ilgili dinleyicilerimizle bilgilendirmek isterim. Uğur kardeşimiz kültür sanatla ilgili sadece bir irtibat kişisi değil, aynı zamanda bir üretim yapan, sanatın ve edebiyatın içerisinde hem Türkiye'de hem yurt dışında eserler üretmeye çalışan bir ressam aynı zamanda. Tabii bu ressamlığı biraz açmak lazım ama Uğur kardeşimiz biraz daha nitelikli illüstrasyonlar çalışan bir ressam. Onun ürettiği sanatı da konuşacağız sohbetimiz içerisinde. Ama ayağının tozuyla hazır İtalya'da Roma'dan gelmişken oradaki Türkleri, oradaki vatandaşlarımızı, İtalyanların Türkiye'ye yaklaşımını biraz konuşmak istedik. O nedenle bu hafta davetimizi kırmadı. Akdeniz Havzası'nı paylaştığımız ülkelerden birisi olan İtalya'yı, İtalya'da Türkiye'yi, Türkiye'de İtalya'yı konuşmaya başlayalım. Sevgili Uğur, müsaade edersen bu şekilde hitap edeyim sana.
Buyurunuz.
Hem böyle bir sohbet adında geçsin.
Teşekkür ederim.
Programımız.
Evet.
Ayağının tozuyla Roma'dan geldim. Birkaç ay oldu. Sohbetlerde de sürekli oraya atıflar yapıyorsun. Bugün de bir ev sahibi, Katolik ev sahibi hikayesi anlattın.
Evet, evet.
Yemek sırasında. Ama istersen önce biraz bize genel bir İtalya bilgisi ver. Sohbete böyle başlayalım.
Evet.
İtalya'da, çünkü İtalya Türkiye ilişkilerinin kökü ta 1300'lü yıllara kadar gidiyor biliyorsun.
Çok eski. Rönesans.
Evet. Rönesans öncesine gidiyor. Yani tarihsel bir veri istemiyoruz ama hani senin gözleminle başlayan bize İtalya sokaklarını, İtalya caddelerini, İtalya insanlarını, orada yaşayan Türkleri, yaşama koşullarını yavaş yavaş konuşmaya başlayalım.
Evet. Tabii teşekkür ederim ilk önce. Tabii benim Roma'da görev almamı sağlayan kurumuma teşekkür etmem gerekecek. Yunus Emre Enstitüsü'ne beni orada görevlendirdikleri için devletime bu konuda teşekkür ediyorum. Tabii şu anda kurumda değilim ama aktif olarak ayrıldım. Hepsine teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsat verdikleri için bana. Şimdi tabii Roma benim için, sanatla uğraşan bir insan için çok ciddi artıları olan bir şey. Neden? Çünkü ben çocukluğumda Michelangelo'nun, Raffaello'nun ve Da Vinci'nin eskizlerini yaparak büyüdüm. Lisede ve üniversitede çok ciddi büyük ebatlı eskizlerini yaptım hepsinin. Ve hala durur arşivimde. Ben aslında sanki böyle bir halet ruhiyeli, hem de benim devletimin bana vermiş olduğu görevin ciddiyetiyle, hatta hafta sonları bile takım elbiseyi üzerimden çıkarmadan görevimin haricinde bir görev bilinciyle dolaştım. İtalyan, tabii havaalanı, İtalya'ya girdiğiniz, Roma'ya girdiğiniz an havaalanından itibaren başlıyor. Çünkü çok sıcak insanlar var. Özellikle Türkleri çok seviyorlar. Bunları da ben tabii göreve başladığım günden, hatta yeni geldim ben. Görevimin haricinde de sürekli gidip geliyorum Roma'ya. Floransa'ya gidip geliyorum. Kitap çalışmam dolayısıyla gidip geliyorum. Evet. Yani çok sıcak insanlar. Biz çok yabancılık çekmedik. Özellikle ben kendim dilini bilmediğim bir ülkedeydim. Ama dediğim gibi çok enteresan hadiseler yaşadım. Unutamadığım hadiseler yaşadım. Hatta şimdi bile hatırladığımda nasıl oldu bunlar Çünkü Türkiye'de dilini bildiğiniz insanlarla çok ciddi şekilde anlaşamamak gibi bir durum var. Fakat ben orada dilini bile daha 2-3 ayda konuşmaya başladığım insanlarla, mesela Fransız filozof Derrida'nın öğrencisi olan bir hanımefendi vardı. Öğrencisi dediğim çok ciddi, gitmiş gelmiş yanına, konferanslarına katılmış, sohbetlerine katılmış bir hanımefendiyle. Türkiye'de yaşamadığım felsefi diyalogları yaşadım. Hatta 2 gün önce de görüştüm kendisi. Türkiye'yi sürekli sorar bana. Öyle bir diyalog yaşadım. Yani ben hiçbir zaman İtalya'dayken dil haricinde yabancı bir yerde olduğumu hissetmedim. Sanatın da etkisi vardı tabii burada. Çünkü benim özellikle de bir alışkanlığımdı. Roma'da hiç, çoğunlukla tabii hiç demeyeyim, toplu taşıma aracı kullanmadım. Sürekli yürüdüm. Sokaklarda kayboldum. Çünkü o sokaklarda biliyorum, yani bildiğim şey şuydu ki Michelangelo, Raffaello ve Leonardo'lar. Özellikle Michelangelo benim çok sevdiğim bir sanatçı olduğu için onun izlerini takip ettiğimi düşünerek takip sürekli o sokaklarda hiç taşıt kullanmadan yürüdüm. Tabii burada inanılmaz dostluklarla karşılaştım. Türk olduğumu duyduklarında inanılmaz, çok az negatif şey yaşadım. Ama %90 çoğunlukla çok pozitif şeyler yaşadım. Hala dostluklarım evet, bugüne devam evet, ediyor.
Çok güzel devam ediyor. Kesmeyeceğim akışı ama şunu merak ediyorum. İtalya'ya gitmeden önce senin İtalyan sanatına, sanatkarına karşı bir ilgin
tabii,
vardı.
Tabii.
Gitmeden önce nasıl bir İtalya vardı zihninde? Gittiğinde nasıl bir İtalya ile karşılaştın? Yani arada bir fark, uçurum gördün mü?
Evet, şöyle söyleyeyim. Ben tabii şimdi biz sanatla uğraştığımız için sanatçılar biraz daha işi şey yaparlar. Yani nasıl söyleyeyim? İdealize ederler. Biz biraz hayatı analitik değil de sıçrayarak duygularımızla yaşadığımız için tabii ben inanılmaz şaşırdım. Yani mesela Roma sokaklarını gezerken ve özellikle en çok şeyde şaşırdım. İki yerde şaşırdım. Birincisi Raffaello'nun Atina Okulu resmini ve diğer çalışmalarını incelediğimde çok yakından. İkincisi Michelangelo'nun Sistine Şapel'deki o Mahşer isimli freskin, o devasa Rönesans döneminin en büyük sanat eserlerini incelerken. Üçüncüsü tabii bunu daha sonra anlatacağım. Bunu şeyde kalmasını istiyorum. Hani daha sonra da anlatmam biraz uzun sürecek şimdi. Bir otobüs yolculuğu sırasında yaşamış olduğum bir enteresan olay vardı. Ama hiç arada şey olmadı. Ben inanılmaz şaşırdım yani. Çünkü karşınızda çocukluğunuzdan beri ciddi şekilde mesaisini harcadığınız ve hayran olduğunuz insanlar. Tabii şey değil, bu bir Avrupa hayranlığı olarak değil. Çünkü ben sanatçı arı gibidir. Ve bahçeye girdiği zaman çiçek ayırt etmez. Kendi polenini alır o. Öyle bir diyalog oldu. Yani Michelangelo'yu ve diğer hayran olduğum sanatçıların eserlerini birebir görünce ve bir de tabii ki mesela o az önce kısa geçmek istiyorum şimdi. İşte o Roma'daki arkadaşımın beni Pantheon'un o meşhur milattıca çok ciddi bir mimari eser olan ve Roma'nın da sembolü olan eserlerden birisi. İçerisine girdiğimizde ben onun içerisinde büyük ressam Raffaello'nun mezarının olduğunu bilmiyordum. Mesela orayla alakalı bir sürpriz yapmıştı bana arkadaşım. Böyle yani ben çok fark görmedim. Hatta daha da çok etkilendim. Çünkü rüya ve gerçeklik arasındaki ontolojik ve epistemolojik uyum gibi ben bir gerçekleşen rüyaya şahit oldum ve evet, çok şaşırmıştım.
Aslında bizim Rönesans'tan etkilenme tarihimizin, hı-hı, ben 1900 tabii 10'lu yılların başında Balkan göçü sonrası, hı-hı, kesintiye uğraması, ardından Birinci Dünya Harbi, ardından Kuvayi Milliye, ardından yeni bir devlet kurma ve yeni kurulan devletin ekonomik, sosyal, siyasi, içtimai, hı-hı, şekillenişi süreci. Bu süreçler ağır süreçler bir tabii toplum çok, için. Evet. Bizim toplumumuz bu süreçleri, ağır süreçleri, hı-hı, atlatmış olmasına rağmen, evet, mesela Fransız kültürüyle, İngiliz kültürüyle, hı-hı, İtalyan kültürüyle, hı-hı, Rönesans kültürüyle olan ilginç münasebetlerine tabii, evet, şahit oldum. Şu görünüyor ki yani senin de çocukluğunun geçtiği tabii, yıllar aslında Türkiye'nin yeni yeni kendine tabii. geldiği yıllar ve evet. O yıllarda sen daha bir çocukken
evet.
Michelangelo'yla tanışıyorsun.
Evet tabii. Yani. Ama izini sürdüm. Tanışmak şöyle evet. benim hani hali hazırda herhangi bir bana sunulmuş bir imkan falan yoktu. Ben tabii bu çocukluk şimdi girersek bu meseleden çıkamayız. Çocukluk çünkü çocukluğun kırışıklıklarını açtığınız zaman bir hayat olur o. Evet. Yani bir çocukluk gibi görürsünüz ama böyle 5-10 yıl dersiniz insan şöyle böyle dersiniz ama çocukluğun o anılara ait kırışıklığını açtığınız zaman bir hayat olur o. Ve benim de yani bilmiyorum artık nasıl değerlendirilir. Benim kendime ait bir fikrim olan şey şu. İnsan aslında çocukluğudur. Yani çok değişmiyor insan. Sadece fiziksel olarak bazı değişikliklere evriliyor. Evet. Tabii evet aynen öyle. Ondan dolayı yani hali hazırda bulduğum bir şey yoktu. Yani sanatın kendine has bir iklimi var. Mesela Valeri'nin bir sözü var. Der ki görmek ve yazmakla alakalı bir insan sanatçılarla alakalı olarak ilişkilendirir bunu. Bir insan bir şeyi gördüğü baktığı zaman yani gözleriyle baktığı zaman bir sanatçı onu da çizerken daha çok görür, algılar. Çizdiği şey olur ve insanlar aslında çizerken daha çok yaklaşırlar şeye, yaptığı şeye. Ben de çocukluğumdan beri çizerek algıladığım için çok ciddi, çocukluğumdan beri, ilkokuldan beri çiziyorum bildiğim kadarıyla. Ya ondan önce ne yaptığımı bilmiyorum tabii. Yani çizerek kazandığım bir şeydi. Bu beni bu insanlara taşıdı. Tabii bizim kendi sanatımız İslam sanatı olarak tabii tartışılabilir bu. İslam sanatı diye bir şey var mı? Yoksa sanat alem şumul bir şey midir? Tabii dediğim gibi yani kısaca ben burada çocukluğumdan tevarüs ettiğim şeyi o tabii şu anda açıklaması dediğim gibi çok uzun sürer. Çok zor bir konu çünkü bu sanat felsefesi ve sanat ontolojisi çok zor bir hadise. Açıklaması burada. Çok rafine bir bilgiyi kendi ufak tefek rütuşlarımla elde ettim ve sonra bir baktım ki çok ciddi bir sanat şeyi var. Tabii Rönesans konusu da sadece İtalyan ve Floransa'nın bir şeyi değil. Tabii. Ciddi bir şekilde özellikle mesela yeni bir çıkan kitap olmuştu. Alman bir düşünür Hans Belting'in Doğudan Batıya Bakışın Tarihi diye Rönesans döneminin ciddi şekilde arkeolojisini yapan bir çalışma. Orada mesela şey ibaresi var. İbni Heysem meşhur optikçi İbni Heysem'e şerh düşüyor. Yani hatta ben kendisiyle de bu konu istişare etmiştim. Dünyaca ünlü bilim tarihçisi Sayın Fuat Sezgin Hocam. Çok kıymetli ve çok sevdiğim bir hocam. Ve onun haricinde George Saliba diye bir beyefendi var. Zannedersem Amerika ya da İngiltere'de profesör. Onun işte Rönesans'a Müslümanların Katkıları diye bir çok ciddi bir eseri var ki Hans Belding'in de zaten eserini yazarken bu eserden ilham alarak yazdığını söylüyor ve teşekkür ediyor. Orada Rönesans'ın sadece bir İtalyan Floransa icadı olmadığını temel olarak İbni Heysem'in Kitabül Menazir dediği ve fiziğin şu andaki görme teorisinin de temelini oluşturan bilimsel olarak da onun hala temellerini kullanıyoruz. Bilimsel olarak Heysem'in tezi hala geçerli. Bu kitabın tezi yani Hans Belting'in tezi Rönesans'ın konumuzun dışına çıktık biraz ama Rönesans'ın bir İbni Heysem'den esinlenerek de yapılan bir şey olduğunu iddia yani, ediyor.
Aslında tam da konumuzu konuşuyoruz. Neden? Evet. Şundan dolayı. Biz bugün hani İtalya'yı, Roma'yı konuşurken konu Michelangelo ve onun eserlerine oradan Rönesans'a ve oradan da Rönesans'ın ilham aldığı İbni Heysem'e kayması kadar doğal bir şey olamaz. Evet. Yani zaten bunu konuşup eğer İbni Heysem'e getiremiyorsak mesele problem var.
İşte benim derdim de o zaten. Evet,
evet siz de bu alanda bir ders sahibisiniz. Evet. Şimdi sanatı ara ara zaten sanat eksenli sohbetimizi sürdüreceğiz. Ama biraz şöyle yapalım. Orada dostluklardan bahsettiniz. Orada yaklaşık 34-35 bin sanıyorum Türk vatandaşımız yaşıyor. Orada yaşayan vatandaşlarımızın günlük yaşantıları, uğraştığı meslek dallarıyla ilgili de biraz konuşalım.
Tabii tabii. Yani orada özellikle mesela benim gördüğüm kadarıyla, dediğim gibi yani tanışabildiğim kadarıyla, çünkü dediğim gibi yani toplu taşıma aracı çok kullanmadım ve yürüyerek Roma'nın keşfedilmesi, yani bana ait kendi içerimdeki tecessüslerle ilişkilendirdiğim şeylerin peşinde olduğum için bazı sosyal diyalogları aksatmış olabilirim, ama tabii o diyalogları aksatmam demek şu olmadı. Ben o gezdiğim, o araştırma yaptığım dönemlerde çok ciddi kesişmeler sahibi oldum. Mesela bir tanesi benim çok sevdiğim ve benim üzerimde de Roma'da çok ciddi emeği olan Anıl Hocam, Anıl Erçetin, şimdi ismini burada vereyim, çok severim kendisini, çok sağ olsun, çok ciddi emekleri vardır benim üzerimde. Mesela onunla beraber ben biraz İtalya'yı tanıma şansına sahip oldum. Şundan dolayı yani dilini bilmediğiniz bir ülkede yaşamanız kolay değil. Ve ben çok kısa sürede İtalyanca öğrenmeye çalıştım ve 4 ay içerisinde kendimi bile şaşırtacak şekilde yani İtalyanca
mecburiyetle eksamenler yaptırıyor değil mi?
Öyle bir duruma evrildim. Evet, evet. Yani şöyle, İtalyanlarla orada tabii Türklerden bahsedeceğiz. Türkler yani genellikle benim gördüğüm kadarıyla orayı mimarlık, çünkü İtalyan mimarisi çok, yani mimari derken ilk ikiden sayabileceğiniz bir alan. Hukuk, ki Anıl Hocam'ın kızı Sayın Egenaz da orada öğrenciydi, Roma hukuku alanında hukuk fakültesinde okuyordu. Mimari, sinema, görsel olarak yani estetik alanla özellikle tabii hukuku da saymak lazım. Faaliyet gösteren, orada devam eden, bu tarz işlerde ve bu tarz mesleklerde devam eden insanlar vardı. Tabii ticari olarak benim çok alanım olmadığı için ama yine de tanıştığım arkadaşlar, eş dost vardı mesela. Ticaret yapmaya çalışan, oradaki insanlarla ilişkiler kurmuş. Mesela kahve olayı var, biliyorsunuz. İtalya deyince kahve gelir akla. Evet.
Mesela spagetti gelir.
Tabii ya, spagetti tabii yani yine şey, hani bizimle ilişkilendirilebilecek bir şey aslında kahve. Çünkü evet, kahve hakkında bize de tevarüs, ya bize de dönük bir tarafı olan bir tarihi var kahvenin. Bir anlatılır yani, işte bir savaş esnasında bulunan bir şey olduğu söyleniyor. Tabii ben çok vakıf değilim bu alana. Ticari olarak tabii bu alanda kahve özellikle şu anda Türkiye'de de çok ciddi bir pazar bu. Türkler ticari olarak kahve ve mobilya, iç mimari mobilya ve diğer alanlarda öğrencilik de var. Tabii işte bu kahve alanı özellikle bir ticari şey geliştiriyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Ve çok başarı da sağladılar. Çünkü Türkiye'de galiba şu anda bağlı bulunan kahveyle alakalı büyük bir ticari şey var. Potansiyel var Türklerin. Bunu da yapan oradaki Türklerin kurmuş olduğu bağlantı
evet,
var.
Evet, aslında hani nüfus itibariyle biz 80 milyonuz. İtalyan nüfusu 60 milyon yaklaşık görünüyor. Olarak, evet, yaklaşık evet. olarak. Bunu büyük çoğunluğu tabii merkezlerde yaşıyor. İtalya, Roma demek Türkiye için biraz da hukuk demektir. Tabii, yani hukuk. Sanat olduğu tabii, kadar. Tabii, çünkü biz hukuku uyarlamasını Roma'dan tabii, yaptık biliyorsunuz. Genel itibariyle hani Cumhuriyet'le medeni kanunla Roma hukukuna geçtiğimiz söylenir ama aslında Roma hukukuna geçtiğimiz 1880'li yıllara dayanır. Çünkü Osmanlı kendi iç hukukunda güncellemelerini yapamayınca yabancı hukuka müracaat eder evet, ve ekonomik uygulamalarda da biliyorsunuz İngiliz evet. kanunu,
hatta ticaret kanunu. Şöyle bir tevatür var. Ben oradaki bir görüşmem istişarem esnasında duymuştum. Roma gariplerin hukukudur diye bir mesela böyle bir şey duymuştum. Bunu tabii uzun süre konuşamadım. Dilim çok müsait değildi. Böyle bir şey olmuştu yani Roma'nın bir gariplerin hukuku, yani mazlum insanların hukuku olduğunu söyleyen bir yorumla karşılaşmıştım.
Evet. Peki şimdi turizm hareketliliğinden bakarsak eğer bazı veriler var tabii, biliyorsunuz. Tabii, evet. Türkiye'den İtalya'ya gidenlerin geçtiğimiz yılki oranı yaklaşık 220 bin, 225 bin civarında. İtalya'dan Türkiye'yi merak edip gelenler hemen hemen 500 binin üzerinde.
Evet.
Böyle de bir turizm ağı var. Ne dersin yani İtalyanlar Türkiye'yi, Türklerin İtalya'yı merakından daha mı fazla merak ediyor?
Şöyle söyleyeyim, mesela ben geçen İstanbul'la karşılaştım. Bir İtalyan galiba Türkçe bilmiyordu. Metroya binecek, tramvayı kullanacak fakat tramvaya bilet almak için bir makine var biliyorsunuz. Orada benim en son gördüğüm bir menüdeki Japonca galiba uzak doğu diline tıklamış bilet almaya çalışıyor. Tabii ben fark ettim, baktım yanındakiyle İtalyanca konuşuyor. Ben cümleyi, kelimeyi duydum. Hemen yardım edebilir miyim dedim. Ya, tabii kabul ettiler falan. İşte ne yapacaksınız? İşte 3 tane bilet alacağız dedi. Ve hemen orada menüyü tekrar Türkçe'ye çevirip şey yaptım. Biletini aldım. Yani şöyle, İtalya inanılmaz bir şekilde bence bunun üzerinde durulması gerekiyor. Yani ben bunu daha önce de bazı resmi makamlara da dilek şifai olarak da iletmiştim. Eğer benim kendim de şahit olduğum sokakta, yani böyle diplomatik kanallarda değil, ben kendim bizzat şahit olduğum, gezdiğim için sürekli sokakta her yere girdim. Gezdim, tek tek resimlerini çizdim, eskizlerini çizdim, konuşmalar yaptım. İnanılmaz bir Türk sevgisi var. Yani merakı var. Çünkü mesela Fatih Sultan Mehmet'i çok seviyorlar. Sultan diyorlar mesela ona. Hatta bizim o zaman enstitü, ben Roma'ya gitmeden önce de çok ciddi bir sergi yapmıştı. TRT'nin
tabii fethedemediği için seviyorlardı. Evet. Yani o fetih öncesi vefat ediyor biliyorsunuz.
Tabii çok seviyorlar. Evet. Şu mesela bizim sergiyi ziyaret edenlerle alakalı bir dokümantasyona ulaşmıştık.
Evet.
Galiba sergiyi şu anda hatırladığım kadarıyla tek tek ziyaret eden kişi 3000 veya 5000 kişi arasındaydı. Sergi hatta TRT'nin de galiba sponsor olduğu, yani paydaş kurumlardan İtalya'da biriydi. Tabii bu sergiyi galiba benim bildiğim kadarıyla evet öyle, TRT'nin de desteğiyle yapılmıştı.
Peki tam burada şey sorayım. Hı. Yani Türkiye'deki sanatkar, fotoğraf sanatçısı, Çin'in sanatçısı, mimar vesaire, sanat dallarıyla meşgul olan arkadaşlarımız, hocalarımız, üstadlarımız acaba Roma'nın salonlarında, kütüphanelerinde, kitap evlerinde imza, sergi gibi etkinliklerde bulunuyorlar mı? Yani orada bulunduğun bu kültürel alışveriş ne düzeyde?
Şöyle söyleyeyim, dediğim gibi yani bu zaten mesela Türkçe öğretmek, işte benim çok saygın kurum olan, çok sevdiğim evim dediğim, hatta Yunus Emre Enstitüsü'nün zaten görevi buydu. Dünyaya Türkçe öğreten bir kurum. Türkiye'nin Türk kültürünü, Türk sanatını ve Türk dilini öğreten bir kurum. Biz zaten direkt onunla şey halindeydik, istişare halindeydik. Bu merakın Büyükelçilik'ten sonra ikinci şeyi bizim kurumumuzdu. Buna şahit oluyorduk. Çok ciddi bir talep var. Tabii şöyle bir şey, yani oradaki her insana ulaşmanız mümkün mü? Yani talebi olan insanlara direkt ulaşmanız mümkün mü? Mümkün değil. Bunu mümkün hale getirmek zaten oradaki görev de bu. Tabii inanılmaz bir şey var, merak var. Özellikle dediğim tarih, mesela diziler. Diziler üzerinden çok ciddi bir merak var orada. Bu sürekli tevatür anlatılan bir şeydir. Diziler üzerinden, tarih üzerinden, sanat üzerinden. Mesela Mimar Sinan. Yani İtalyanlar, İtalyan sanatının ustaları da, özellikle mesela Michelangelo'nun döneminde Sinan çok büyük bir insan. Yani ben bir biyografisinde okumuştum. Galiba Gülru Necipoğlu'nun Sinan Çağı diye bir kitabı var, orada görmüştüm. Yani tanışmamaları mümkün değil diyor Mimar Sinan ve Michelangelo'nun. Böyleydi tam olarak, yanlış hatırlamıyorsam. Yani bir sanat diyaloğu var. İnanılmaz bir şekilde var. Zaten sinema sektörü de bu alanda çok ciddi işler yapıyorlar. Mimari alanda, sanat alanında çok ciddi bir diyalog var. Ve bunun gidip gelmeleri, yani bir turizm şeklinde, bir sanat turizmine dönüşecek şekilde de realize olmuş birçok örneği var. Biz de bunu yapmıştık. Mesela Roma, İtalya'daki Matera diye bir şehir var. Çok tarihi bir şehir. O tarihi şehirde Mardin ve Matera'yı anlatan bir belgeselde ben de kendim asistan olarak çalıştım orada. Güzel. Orada çalışmıştım. Mardin ve Matera çok benziyor birbirine ve bununla alakalı inanılmaz bir şey var. Bu benim vereceğim belki birçok örnekten bir tanesi sadece. Tabii dediğim gibi, yani benim o an çok, yani bir yıllık bir şeyim olmuştu. Ara ara gitmelerimi saymazsak. Benim şahit olduğum kadarıyla, yani gördüğüm ve okuduğum kadarıyla insanlar özellikle işte bu estetik ve görsel sanatlarla alakalı çok ciddi bir diyalog halindeler. Üretim halindeler ve bu benim dediğim gibi yine şahit olduğum kadarıyla her geçen gün artarak devam etmekte. Tabii bu şey, yani bu bir ilgiyle alakalı bir şey. Yani insanlarla muhatap olmak, onlara kendi meramınızı anlatmak ve bu meramın da daha sonra bir şeye dönüşmesi, bir talebe dönüşmesi, bunun üzerine çalışmak gerekiyor. Şöyle anlatayım mesela. Benim Roma'da çalıştığım dönemde bizim Yunus Emre Enstitü'nün bülteni vardı. Çok ciddi bir bülten. Yani dünyanın 50 ülkesine giden ve en son 3 dilde hazırlanıyordu benim bildiğim kadarıyla. Ben Roma'ya gitmeden önce de editörüydüm bu derginin. Orada mesela benim yaklaşık kendi ev sahibim de, Roma'da oturduğum ev sahibim de, evin sahibi de dahil olmak üzere, hala notları bendedir. Bütün adresleri, 150'ye yakın abonem vardı. Direkt evine posta gönderiyordum. Benim üzerinde çok ciddi çalışmalarım olmuştu. Yani insanlar inanılmaz şekilde merak ediyorlar. Sadece merakı sınırlamak, bir alana hasretmek tabii mümkün değil ama Romalılar, yani tabii Roma, İtalyanların bizimle alakalı sevgileri, merakları, tecessüsleri ve bunu da bir cevaba dönüştürmek isteyen şeyleri inanılmaz bir şekilde var. Ve bunu zaten Türkiye'den oraya giden kurumlar, kuruluşlar ve buradaki insanlar gerçekleştiriyorlar zaten. Yani kısaca özetlemek gerekirse, çok şey yapmak istemiyorum. Yani ben iki uzak dost gibi, yani arada bir deniz var. Bunun uzaklığıyla birbirine çok yakın iki dost gibi görüyorum. Çünkü yani dediniz ya mesela sanatla olan irtibatla alakalı. Bunun daha iyiye dönüştürülmesi için inanılmaz fırsatlar var. Yani
evet. Aslına bakarsın, hani tarihe çok girmeyelim dedik ama, hı hı, tarihten de biz bugünkü dostlukları inşa ediyoruz. Nasıl, hı hı, düşmanlıklar inşa oluyorsa, hı hı, dostluklar da inşa oluyor. Yani 1336'dan başlayan,
evet,
Türkiye Osmanlı İtalya ilişkileri var.
Hı hı, evet.
Bu ilişkilerin 1850'li yıllarda diplomatik bir ilişkiye dönüştüğünü, hı hı, geçtiğimiz yıllarda 2016 yılında Türk İtalyan diplomatik ilişkilerinin 150. yılı, hı hı, kutlanmış.
Evet.
Bunlar önemli ve kıymetli, tabii, tarihler.
Tabii.
Elbette bir, hani bir güzelleme yapmıyoruz. Nihayetinde iki ayrı devlet, iki ayrı kültür ama Akdeniz Havzası gibi, hı hı, bir havzanın, hı hı, da ortak, evet, kullanıcıları, ortak yanları geliştirmek, hı hı, gerektiğini ben de gerçekten sizin gibi düşünüyorum. İtalya'da, Roma'da biriken bir kültür enerjisi var. Bu kültür enerjisinden dünya nasıl istifade ediyorsa,
evet,
Türkiye'nin de, Türk kültürünün de hem istifa ederek etkilenmesi hem istifa ederek etkilemesi.
Evet.
Ya karşılıklı bir etkileşim,
evet,
söz konusu.
Evet, evet.
Bu etkileşim eğer iletişim olursa mümkün,
tabii,
olacak.
Tabii,
i̇letişim
yani,
olmasa,
aynen,
bu da mümkün olmayacak.
Tabii yani mesela örnek vereyim. Benim Roma'da yaşamış olduğum hadise, hiç unutmuyorum. ve çok hala yani beni ciddi sarsan bir şeydir bu. Mesela Roma'da benim o bahsetmiş olduğum, yani ben galiba evladı yaşındayım, Lucia Hanım ile yaşamış olduğumuz, mesela benim yani nasıl tanışmıştık biz onunla, işte bunlara yani sosyoloji affetmez. Yani ben bunu bazı dost meclislerinde de sürekli dile getiririm. Sosyolojinin hakkı birdir. Yani sosyoloji size bir kere hak verir. Bunu değerlendirmeniz gerekir. Bir gün bir dostum, Centocelli diye bir yeri var Roma'ya biraz uzaklıkta, böyle bir 10-15 kilometre uzaklıkta, oraya gideceğim. Otobüse binmem gerekiyor ama belirli saatlerden sonra Roma'da pek yani bilet almak, otobüse bilet almak için yerler bulmak çok kolay değil. Otobüs durağında beklerken nasıl bilet alacağım diye otobüs durağında otobüsten bir hanımefendi inip bana bir kart uzattı. Ben çok şaşırdım tabii, yani nasıl, bizde olan bir ilişki biçimi bu çünkü. Mesela bizde de öyle olur, metroda insanlar kartları kullanırken şey yapabilirler. Bana dedi ya 40 dakika var, kullanabilirsiniz dedi. Ben çok şaşırdım tabii. Mesela o hanımefendiyle biz otobüste tanıştık. Benim Türk olduğumu duyduğuna şaşırdı. Hatta şey demişti ya, tu francese demişti. Fransız mısınız? Yok, sonra Türk'üm demiştim. Yani Türk'üm demiştim. Hala mesela 2 gün önce görüştüm kendisiyle. Yıllar yani hala görüşüyorum.
Otobüs arkadaşı.
Tabii tabii. Yani neden karşılaştık? Çünkü ben o zaman zannedersem 5 aydır İtalya'daydım, Roma'daydım. Ve çantamda Roma'nın, yani İtalya Roma'nın meşhur kitabevi olan Feltrinelli diye bir kitabevi vardır. Her yerde bilinen bir yer. Orada benim sürekli gittiğim bir yer orası. Hala da çok sipariş ederek kitap alıyorum. Derrida'nın, ben tabii hanımefendinin Derrida'nın çok iyi seveni ve sürekli yaşarken kendisiyle görüştüğünü, hatta çok ciddi ve güzel hediyeleri de olmuştu bana Derrida ile alakalı. Çantamda, çantamı işaret etmişti. Çantamın üzerinde, Feltrinelli poşetin üstünde İtalyanca bir ibare var. İşte hatasız bir dünya için düşünün diye. O yazıyı işaret ederek çok güzel demişti bu yazı. Ben de teşekkür etmiştim. Evet, öyle öyle demiştim. Ve kitabı içinde ne olduğunu sordu. Tabii İtalyancam tabii iyi değil. İçinden Derrida'nın Memorie Cieco diye bir kitabı vardı. Hafıza körlüğü galiba Türkçesi. İnanamadı. Yani ben, hatta orada ilk defa paylaştı. Ben ilk defa özellikle dedi, bir Türk'ün elinde, yani Türk vatandaşın elinde dilini daha yeni öğrenmeye başladığı bir ülkenin, hem de en zor, dünyanın en zor felsefecilerinden birisi olan Derrida'nın kitabıyla karşılaştım dedi. İnanamadı. Yani bu nasıl, neden Derrida, neden Derrida diye sordu. Tabii böyle yavaş yavaş, tane tane cümlelerle anlatmaya çalıştım. Ve orada bizim, ben aslında hanımefendinin şahsında bir Roma'yı özetledim. Yani Roma'yı görüyordum ben orada. Çünkü çok entelektüel bir hanımefendi. Yaşı galiba 55-60 olabilir. Kendini felsefi olarak çok iyi yetiştirmiş. Yani Fransız felsefesinin hemen hemen hepsini biliyor. Mesela Türk kültür merkezine, Yunus Emre'ye gelmiş bizle tanışmadan önce. Sergiye gitmiş, tabii tabii sergiye gitmiş, sergileri gezmiş, Türkçe broşürler almış. Merak ediyor yani ve bu merakı da benden sonra ciddi şekilde sergilere devam ederek, hatta bana sergiye gittiğinde de serginin fotoğraflarını gönderdi Roma'dan. Takip ederek, hatta Türklerle alakalı her etkinliği takip edip bana fotoğrafını çekip etkinlikteyken resmini gönderiyor. Orada inanılmaz bir diyalog kurduk biz kendisiyle ve o beni daha sonra çok ciddi şekilde Roma'nın Türklerle ilişkisi olan, Türk tarihiyle, Osmanlı'yla ilişkisi olan yerlerini gezdirdi tek tek. Ve ben bunun en azından dediğim gibi yani ben kendim bunu bizzat müşahede ettim. Gelecekteki ilişkilerimizin ne kadar pozitif ve ne kadar yoğun bir şekilde sıcak bir ilişkiye, daha da sıcak bir ilişkiye çevrileceğine dair bir örnek oldu bu benim için. Ve bu hala devam ediyor. Ve tabii bunun benim açımdan bir şey var. Ben sanatla uğraştığım için böyle bir şeyle karşılaştım. Diğer meslekteki grup, gruptaki meslek gruplarındaki arkadaşlar, hukukçular, Türkçeciler, mimarlar, iç mimarlar, sanatçılar, edebiyatçılar, ki İtalyan edebiyatı da çok ciddi bir edebiyat mesela. Ben Roma'ya gittiğim aydan bir ay sonra sanırım röportaj yapmak istedim kendisiyle. Bir temasım da olmak üzereydi ve vefat etti Umberto Eco. Öyle bir diyalog kurmaya çalışmıştım. Mutlaka bu kendi meslekleriyle alakalı yapmak istedikleri şeyleri biraz daha İtalyanlarla, Romalılarla paylaşırlarsa, paylaşıyorlar da tabii ki, inanılmaz bir şekilde bir senkron oluşturacağını, bir rabıta oluşturulacağını düşünüyorum.
Güzel. Sevgili dinleyenler, Parlamentoların Dostu programı devam ediyor. Konuğumuz Uğur Polat, ressam. Yunus Emre Enstitüsü Eski Roma Kültür Direktörü Uğur Polat, ressam. Kendisiyle hem İtalya, Roma düzleminde sanatı ve kültürü konuşurken bir taraftan da Türk-İtalyan ilişkilerini konuşmaya çalışıyoruz. Programımız devam ediyor. Sevgili Uğur, şimdi tabii Türk kültürünün Roma'da işlevsel bir enstitü üzerinden, yani Yunus Emre Enstitüsü üzerinden varlık gösteriyor olması oldukça kıymetli. Evet.
Mesela Yunus Emre.
Evet, yani Yunus
onların
Emre.
Onların Dante'si, yani onların dilinin. Buyurun, siz sözünüzü bitirin, ben devam edeceğim.
Ben tam burayı soracağım. Yani Yunus Emre üzerinden İtalya'da var olmak, Roma'da var olmak, orada hem sosyolojiye, hem dine, hem kültüre dokunan bir evren iman etmiyor mu?
Tabii, yani şöyle söyleyeyim. Mesela bir örnek vereyim. Dediğim gibi yani ben bunu hiçbir zaman şey olarak kabul etmedim. Yani negatif, dediğim gibi yani çoğunlukla, ekseriyette ben ne pozitif şeyler gördüm, olumlu şeyler yaşadım, müspet şeylerle karşılaştım. Mesela ilk evimi tutacağım zaman San Pietro'nun etrafında, bizim enstitümüzün sekreteryasına bakan hanımefendiyle beraber gitmiştim. Mesela konuştuk, yani evi tutmak üzereydim. Zaten orada ev mantığı yok. Roma turistik bir yer olduğu için Roma'nın dışına doğru daha çok ev mantığı çok var. Ama orada biraz daha turistikti benim gittiğim yer. Mesela bir olumsuz olay yaşamıştım. Tabii hiçbir zaman da şey yapmadım bunu. Bir veri kabul etmedim. Diyalog kurmaya çalıştım. Mesela bir hanımefendi, çok kibar, çok nazik bir hanımefendi. Geldik mesela, evi gezdik. Tabi orada randevu alıyorsunuz. Randevu aldıktan sonra belirli saatlere riayet etmeniz gerekiyor. Randevu aldık, gittik. Dairenin içine girdik, evi gezdik. Ev çok güzel, oda çok güzeldi. Gittik, gördük. Tabi diyalog neticelenmek üzere. Tabi evi tutacağız artık, konuşuyoruz vesaire. Hanımefendi beni sordu. Arkadaş, işte beyefendi kim diye. Tabii ben kendimi anlatmaya çalışırken işte tabii yeni oldum, daha çok kısa süreli Roma'daydım. Benim Türk olduğumu söyledi hanımefendiye. Tabii hanımefendi yine benim tabii neden olduğunu anlamadığım bir şekilde Fransız olduğumu, konuşmamıştım çünkü, Türk olduğumu duyunca direkt söylediği şey şuydu: Mammali Turka dedi. Anne Türkler geliyor. Onların meşhur şeyi. Yani Roma'da bu tevatürdür. Evet. Hatta böyle esprisini
onu biraz açalım istersen. Nedir o? Ne demek istedi?
Yani Türkler geliyor. Çocuklarını o zamanlar işte Türk saldırılarında sanıyorum. Romalı da İtalyanlar Türkler geliyor diyerek korkutarak uyuturlarmış diye bir tevatür var. Tabii ben bunun...
Yani biz özü geliyor diye
yani, uyuturuz. Öyle düşünüyorlar.
Tabii. Onlar da Türkler geliyor diye.
Tabii yani öyle. Evet. Mammali Turka.
Bu çok kötü bir zihin bildirim tabii, aslında.
Ama evet. Şöyle yaptım işte ben bunu... Ya zaten benim orada olma amacım oydu.
Öcü değiliz.
Tabii bunu yani bunu göstermeye çalışmıştım.
Ama seni her görende Fransız sanıyor. Bu da ilginç yani, değil mi?
O muhtemelen şeyle alakalı, zihinle alakalı bir şey. Benimle yani hatta ben onu duyduktan sonra Türk olduğumu özellikle beyan ediyordum. Yani ben Türk'üm. Hanımefendi bunu söyleyince ben çok yumuşak karşıladım. Anladım durumu tabii ve evi vermekten vazgeçtim.
Vazgeçtim.
Evi vermedi. Ve ben şey yapmadım yani.
Anne Türkler geliyor. Şimdi anne Türkler geldi oldu.
Ben şöyle yaptım sadece. Orada evet, bir nüans hiç anlatmak istiyorum. Burada benim anlatmak istediğim şey buydu. Ben bunu anlayınca sağ olsun sekreteryamızı yapan hanımefendi de biraz üzüldü duruma. Çünkü beni iyi biliyordu. Çok üzüldü ve kendisine bunu iletti. Dedi ki lütfen Uğur Bey böyle birisi değil. Yani sizin bildiğiniz gibi birisi değil. Deyince tabii hanımefendi kararını verdi. Ben de üstelememesini rica ettim. Sadece tek bir şey söylemek istedim. Cebimden kalemimi çıkardım ve kalemi gösterdim. Biz bununla geldik dedim.
Güzel.
Ve orada teşekkür etti hanımefendi. Yani teşekkür etti. Tabii yine evi verme, yani benim herhangi bir diyaloğum bunu evi vermesine dönük değildi. Evet. Ben orada bir not düşmek istedim. Ben güzel, bununla geldim dedim. Biz bu kalemle geldik. Ama ondan sonra dediğim gibi yani benim orada yaşamış olduğum ilişkiler inanılmaz sıcak şeylerle karşılaştım. Roma'daki bütün sahafları tek tek dolaştım. İşte en son bundan yaklaşık 1-2 ay önce gittiğimde Coronari'de meşhur bir cadde var. Orada bir sahaf tekrar beni gördü mesela. Çok uzun süredir görmüyordu. Direkt merdivenden bir uzun merdivendeydi. Üste yani zannedersem rafa kitap koymak üzereydi. Beni görünce merdivenden indi, geldi ve sarıldı. Yani hoş geldiniz diye tekrar. Yani böyle bir ilişki şeyi evet, var.
Bu imajı tabii düzeltmek bizim elimizde. Tabii az önce de söyledik ya yani dostluklar ve düşmanlıklar tarihi veriler üzerinden sosyolojik olarak naklediliyor.
Tabii aynen.
Yani anne Türkler geliyor diye çocuğunu uyutan bir kadın. Evet. Tabii ki Türk'ü öcü olarak maalesef ona yansıtıyor.
Maalesef kötü anlatıyor. Deveye bindiğimizi düşünüyorlar hala. Yani Türkler böyle mi diye sordular bana. Dedim ki yani lütfen biz yani buyuz. Hatta yine böyle bir diyalog yaşamıştım.
Yani şu garip değil mi ama yani Rönesans'ın kalbi olan bir yer.
Evet. Bugünkü, sanat olarak.
Bugünkü Türkiye'den haberdar olmamaları ilginç değil mi?
İşte yani bu tabii şöyle bir
yani
şey.
Türkiye'de hiçbir zaman deveye binilmedi ki. Yani biz binsek Türk olarak yani
işte
ata bineriz.
İşte yani mesele bu zaten, hadise bu zaten. Evet. Yani şöyle oldu. Ya benim de yapmak istediğim aslında buydu. Şimdi beni Roma'nın ilk misafiri olarak evine almayan Roma ikinci defa işte eşimle beraber gitmiştim. Onunla beni dükkanda yani merdivenden inecek kadar ve ikimize de sarılıp hoş geldiniz diyecek kadar bir evet, müspet hadiseye çevirdi. Gelişti. İşte bunu yapmak evet, lazım. Benim evet, de derdim, tasam evet, buydu.
Peki yavaş yavaş programımızın sonuna evet, doğru geliyoruz. İtalya'ya gitmek, gelmek... dinleyicilerimizin zihninde hani onu da kolaylaştıralım. Hı hı. İstanbul'dan direkt
aktarmalı
mı?
Ankara'dan gidecekler için Ankara İstanbul direkt uçuşlar var mı bilmiyorum ama ben kendim sürekli olarak İstanbul aktarmalı olarak Roma'ya. Fiumicino iki tane havaalanı var. Tabii en çok kullanılan Leonardo da Vinci havaalanı. Oradan zaten havaalanından direkt 40 dakikalık bir otobüs seyahati veyahut havaalanında araç kiralama suretiyle ki Roma çok dar sokaklar olduğu için çok büyük arabalar makbul değil. genellikle işte bisikletler, küçük
arabalar.
Evet, mesela kredi kartıyla çalışan arabalar var orada. İşte internet programı var. Galiba internetten görüyorsunuz nerede olduğunu arabaların. Gidiyorsunuz, biniyorsunuz. İşte kredi kartıyla ücretini onunla ödeyip tekrar çıkarıyorsunuz böyle.
Bisiklet kiralar gibi araba kiralar.
Tabii aynen öyle. İşte mesela işte genellikle Termini diye bilinen bir yer vardır Roma'da. Terminaldir. Bizim terminal bildiğimiz yer. Orada oteller öbek öbektir. Orada yerleşilir genellikle. Ama tabii birçok farklı yerleri var. Yani Aşıklar Çeşmesi, İspanyol Merdivenleri, işte San Pietro civarı ve daha birçok yeri var. Gitmek isteyen arkadaşlar özellikle tavsiye ederim. Tabii Roma'da kalmasınlar sadece. Floransa çok önemli bir yer. Venedik hakeza öyle. Ve mesela Matera. Matera'ya da tavsiye ederim. Çünkü Mardin ile çok benzer bir şehir. Çok seveceklerini tahmin ediyorum.
Evet. Evet. Çok ilginç hatıralarla bir İtalya-Roma sohbeti yaptık. Tabii Türkiye'nin Roma ile, Roma'nın Türkiye ile, İtalya ve Türkiye ilişkileri bağlamında söylenecek çok söz var.
Gülük şeylerin hatta güzel olan hiçbir şey hülasa edilemez demiş Valeri.
Evet.
Yani hiçbir şey hülasa edilemez bu konuda.
Evet. Çok teşekkür ederim.
Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Çok
programımızı katıldın, renklendirdin. Hem sanatı, kültürü konuştuk, hem sosyolojiyi konuştuk, hem hatıralarını konuştuk. Yakın zamanda bir Roma seyahati yine var galiba.
Floransa'ya gideceğim. Roma ve Floransa inşallah.
Sen Roma'yı çok sevdin.
Kitap üzerine çalıştığım için Rönesans
üzerine.
Yeni bir
kitap çalışması var.
Tabii yani Rönesans üzerine bir inşallah. Çok üzerinde çok ciddi çalıştığım bir kitap var. Rönesans üzerine inşallah.
Evet.
Yayınlandığı zaman.
Evet, kitabını da buradan şimdiden tebrik ediyoruz.
Teşekkür ederim, çok sağ olun.
Uğur Polat İtalya'yı, Roma'yı o kadar çok sevdi ki hayatının başlangıcını da oradan yaptı. Evliliğini de orada gerçekleştirdi. Ama şimdilik Türkiye'de İtalya ve Roma ekseninde önümüzdeki günlerde ismini çok duyacağımız arkadaşlarımızdan birisi. Çok teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler, Parlamentoların Dostları programını bu hafta İtalya-Roma Türkiye ilişkileri bağlamında sohbetle bitirmiş olduk. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Fatih Bayhan. Hepinize iyi haftalar diliyorum.
Parlamentoların Dostluğu.